Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 16. ayrım. 9. bölüm. Akşama Büyükada'da. Aynı akşam. Deniz vapurdan indiğinde kafasında birçok şey aşağı yukarı şekillenmişti. Martıların uçuşu, denizin beyaz köpüklü dalgaları içinde Emine'nin hayali ona çok iyi gelmişti. Yolda gelirken aklına Zeynep düşmüş, onu artık çok az hatırladığını fark ettiği için de suçluluk duygusuna kapılmıştı. Sonra da kendi kendine gülmüştü. Olan bunca olayın içinde Zeynep'i unutuyor olmak ona kendini suçlu hissettirmişti. "Bu ne kadar masum bir duyguydu," dedi içinden. Milletvekilinin köşkü iskeleye çok uzak değildi. Önce oraya gitti. Daha iki gün önce gördüğü gibiydi. Dış cephe boyaları kabarmış, sıyrılmıştı. Eskiden beyaz olan bu köşk artık kirli ve eski görünümlüydü. Evin dışının dört bir yanında inşaat yapılmak üzere iskele kuruluydu. Çam ve palmiye ağaçları olan bahçesinin geri kalanı çok bakımsızdı. "Herhalde tadilat bittikten sonra bahçe bakımı olur," diye düşündü. Rumlardan kalma oldukça büyük bir köşktü. Bahçe kapısından içeri girdi. Evin içinde kimse olmadığı çok belliydi ama o gene de tedbiri elden bırakmamak için arka tarafa dolandı. Önce ayaklarına, daha önceden ceplerine koyduğu galoşları giydi. "Ne olur ne olmaz, ayak izi bırakmayalım," dedi kendi kendine. İskeleye tırmanıp üstteki açık pencereden içeri girdi. İçeriden bir hareket duydu gibi oldu ama bunun kedi veya en kötü ihtimalle fare olabileceğini düşündüyse de tabancasını belinden çıkartıp yavaşça evin içinde dolanmaya başladı. Tüm odaları, tavan arasını ve bodrum katını tek tek dolaştı. Evin içine inşaat malzemeleri yığılmış ve restorasyon başlamıştı. Cüneyt'in muhbir amelesinden öğrendiklerine göre işçiler gece yarısından sonra gelip çalışacaklarmış. Çünkü önce havuzun betonu dökülecekmiş. Evin boş olduğuna emin olunca geldiği yerden değil de arka kapıdan çıktı ve kapıyı tam kapatmadı. Araya bahçede bulduğu taşı koydu rüzgardan kapanmasın diye. Hava ufaktan kararmaya başlamıştı. Emine'den hiç ses çıkmamıştı. "Herhalde blöfümü görmezden gelip ne olacaksa olsun dediler," diye düşündü içinden. Gerçi onlar gelmezse normal motorlarla geçmeyi planlamıştı karşı kıyıya. Ama özel tekneyle dönmeyi tercih ederdi. O zaman görgü tanıkları olmazdı etrafta. Ama Kamil'in teknesine en çok da Sevinci bindireceği için ihtiyaç duyuyordu. "Yok ya, gelirler," dedi içinden, hatta dua bile ederek. Havuzun ilk gördüğüne göre biraz daha kazıldığını gördü. Anlaşılan olimpik yüzme havuzu olmasa da büyüklüğü fena değildi. Sonra bunca lüksün hiçbir işe yaramadığını, adamın kızının daha yeni intihar ettiğini ve hayatın aslında ne kadar anlamsız olduğunu düşündü. Ama bir yandan hayat devam ediyor, koskoca milletvekili. Kızı ölmüş. Bir yandan şahane köşkü tamir ettirip bir de bahçesine neşeyle yüzücüyü havuz yaptırıyor diye düşündü. Bundan sonra bahçede yapması gerekenleri yaptı. Bahçeden çıkarken arkasına baktı. Tam da istediği gibiydi her şey. Galoşları ayağından çıkarttı, tekrar cebine soktu. İskeleye doğru yürüdü. Orada sırayla duran balık lokantalarından birinin çöpüne kullandığı galoşları attı. Normal cep telefonundan kızını aradı, nerede buluşacaklarını öğrendi ve kızıyla eski karısının oturduğu kafeye gitti. Uzaktan onları gördüğünde tüyleri diken diken oldu. Sırf kadınla bir daha konuşmamak için oradan gitmeyi bile düşündü. Ama böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı ve yolun ortasında durması imkansızdı. Babasının geldiğini gören Sevinç el sallayıp ayağa kalktı. Kadın da oturduğu yerden başını ona doğru çevirip hafifçe gülümsedi. "Şeytan gibi sırıtıyor gene. Beni ayağına getirmiş olmasını galibiyet sanıyor," dedi içinden. O da güldü ve yanlarına gitti. "Merhaba, nasılsın güzel kızım? Sen nasılsın bakalım kızımın annesi?" dedi yanlarına otururken. Kadın da mahalle kavgasında zafer kazanmış arsız bir ifadeyle "Hah şöyle, dediğime gel bakalım. Biz her zaman birbirimizin hayatında olacağız Denizciğim. Ben senin kızının anasıyım. 9 ay karnımda taşıdım ben onu. Sen de babasısın. Son 8 yıldır onu sana emanet ettim ama bu sonucu değiştirmez. Ben onun anasıyım," dedi. Deniz daha kadın konuşurken onu oracıkta boğmayı çok isterdi ama bunun için biraz daha beklemesi gerekiyordu. "Sana elimi bile sürmeyeceğim zaten," dedi içinden. Bir müddet havadan sudan konuştular. Kadın parasızlıktan ağladı. kızının onun için ne kadar değerli olduğunu defalarca söyledi. Hatta bir ara Deniz'i hala unutamadığını söyleyecek gibi olduysa da başkomiser bunu almaza yattı. Hava kararmaya başladı. Etrafına bakındı, sonra saatine baktı. Bunun üzerine kadın, "Ne o, bir saatine bir yola bakıyorsun, beklediğin biri mi var?" diye sordu. Kadının avam soruları ve konuşması karşısında sevincin üzüldüğü belliydi. Deniz içinden, "Az kaldı kızım. Başta üzüleceksin ama sonra geçecek ve inan bana hepimiz için en iyisi bu olacak." dedi. "Yok canım, kimi bekleyebilirim ki? Uzun zamandır adaya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ona bakıyorum." dedi. Sonra da devam etti. "Hadi kalkın, biraz dolaşalım, yürüyelim." diye teklif etti. Bu sırada vapur yanaşıyordu ve vapurdan bekledikleri vardı. Hesabı ödedi. Sevinç ve kadın kalktılar. Ceketlerini giydiler. İskeleye doğru yürüdüler. Biraz ileride bir römorkun üstünde beton kamyonunu gördü. "Bu gece milletvekilinin havuzunda çalışacak herhalde," dedi içinden. Sonra vapurdan inen yolculardan küçük bir kız çocuğu ve kadını gören Sevinç çığlık attı. "Anne, bak kız kardeşim Maya!" dedi ve onlara doğru koştu. Kadın uzaktan gelenleri görünce çok şaşırdı. "Sen onları nasıl buldun ve buraya gelmeye nasıl ikna ettin?" diye sorunca Deniz gülümsedi. "Sen beni hep hafife aldın. Benim bir polis olduğumu, cazibeli bir polis olduğumu hep unuttun. Tüm evliliğimiz boyunca da her zaman küçümsedin," dedi ve kadını arkasında bırakıp iki kızının ve bir kızının annesinin olduğu noktaya doğru yürüdü. "Çok teşekkür ederim, hoş geldin tatlım," dedi ve Maya'nın annesini öptü. Sevinç bu hareket karşısında şok geçirdi. 5 yıldır babasının nefretle bahsettiği kadın ve babası sarmaş dolaş olmuşlardı. Kardeşi Maya'nın elinden tuttu, öylece baka kaldı. Deniz eğilip küçük kızı kucağına aldı. "Merhaba Maya," dedi. Kız Deniz'in kucağında anlamaz ifadeyle gülümsüyordu. Kadın kızın elini tutarak, "Babası, o daha Türkçe bilmiyor. Çünkü günün birinde babası gelecek ve ona öğretecekti. Bundan emindim," dedi. Hala üstündeki şaşkınlığı atamayan Sevinç, "Baba, neler oluyor söyler misin? Yoksa bu büyük bir sürpriz mi?" deyince Deniz de, "Benim güzel kızım, bu kadar mahzun olmana dayanamadım. Seni önce annenle sonra da kardeşinle bir araya getirdim," dedi. Maya'nın annesi de, "Yoksa daha Sevinç bilmiyor mu?" diye sorunca Deniz de, "Sürpriz yapayım istedim. İstersen sen anlat," deyince Sevinç soran gözlerle hem kadına hem de babasına baktı. Üçü de hala iskele önünde duruyordu. Sonra kızın aklına annesi geldi. "Annem nerede baba? Masada mı?" diye sorup biraz evvel geldikleri yere baktı. Diğerleri de onunla birlikte baktı. Kadın ortalarda gözükmüyordu. Deniz, "Annene söylemiştim sürprizi ama asıl sürprizi biraz evvel söyleyince sinirlendi, çekti gitti. Bilirsin anneni her zaman gitmeye bir bahane bulur ve gider," dedi. Sevinç neredeyse annesinin bu çekip gitmesine çok sevinmişti. Çünkü gündüz bayağı alkol almıştı ve şimdi burada kavga çıkartabilirdi. Evet, kadın Maya'nın annesinin tarafını tutuyordu ama o kadın da Deniz'in karşısında olduğu için. Eğer kadınla Deniz'in arası düzelirse o buna dayanamazdı. Sevinç şaşkınlıkla sordu. "Ne sürprizi? Asıl sürpriz hangisi?" Kucağındaki minik kızı durmadan koklayan, ellerini öpen Deniz, "Tabii bunlar ayaküstü söylenmez ama ben Maya'nın annesiyle birlikte olmaya karar verdim kızım. Sen, ben, kardeşin ve de böyle iyi bir cici annen olacak. Hep birlikte Hollanda'ya gideceğiz ve orada yaşayacağız," dedi. Sevinç buna şaşırsın mı, sevinsin mi yoksa üzülsün mü bilemeden, "Sen günlerden beri bunu mu düşünüyordun? Ben de merak edip duruyordum. Peki Maya'yı ve annesini nasıl buldun?" diye sorunca Deniz de tatlı bir kahkaha patlatıp, "Siz ne çabuk benim polis olduğumu unutuyorsunuz," dedi. Bu konuyu yıllardır planlamıştı. Ardından da kadının hangi otelde olduğunu bulduktan sonra bugün gidip kadına istediğini vermek olmuştu. Kadının tek isteği Deniz'i dize getirmekti. Bugün otele gidip kadına yalvarmıştı. Kadın otel odasında Deniz'i görünce zaten çok şaşırmış, adamın diz çöküp yalvarmasına da ayrıca hayret etmişti. "Ne istersen yapacağım, ben ne aptalmışım ki senin gibi bir değeri anlayamamışım," demişti. Sonra da, "Gitme, 3 gün daha kalın, evlenelim, birlikte gidelim. Sen, ben, kızımız ve Sevinç," deyince kadın da, "Sen, ben ve 2 kızımız," demişti. Aslında kadın pazartesi dönecekti sürekli ikametgahı olan Rotterdam'a ama deniz engellemişti. Gitme demişti. Kadın da zaten kimsemiz yok orada. Geçen yıl abimi de kaybettik. Bir tek hayalim vardı o da sendin ve Allah'a şükürler olsun ki seni bana yolladı demişti. En dokunaklı kısım da Maya ile Deniz'in karşılaşma anıydı. Kadın Hollandaca bir şeyler söylemiş, sonra da Deniz'e hemen söyleyemem biraz zaman geçsin öyle demişti. Deniz küçük kızı içine çeke çeke koklamış öpmüştü. Sonra da sevince sürpriz yapmak istediğini, akşama büyük adada buluşurlarsa iyi olacağını söyleyip anne kızı otelde bırakmıştı. ''Hadi biraz yürüyelim, sonra da oturup hep beraber bir şeyler yeriz.'' dedi Deniz. Maya'yı kucağından indirdi, Sevinç kardeşinin elini tuttu. Tam o sırada Emine ve torunlarıyla karşılaştılar. ''Aa, merhaba, nasılsınız? Ne güzel kızlar böyle.'' dedi Deniz Emine'ye. Kadın şaşırmış bir şekilde Deniz'e bakıyordu. Hemen devam etti. ''Bakın bunlar da benim kızlarım.'' Hayatım bak Emine Hanım'la bir cinayet soruşturması sırasında tanışmıştık. En yakın arkadaşının damadı öldürülmüştü. Zavallı kadıncağız ne zor durumdaydı bilemezsin deyince Emine içinden ''Zavallı kadıncağız dediği ben miyim? Bu ne sahtekar herif. Daha bu sabaha karşı benim evimde bekar olduğunu, Hollanda'da göremediği bir kızı olduğunu anlatıp bana aşkını ilan ediyordu.'' dedi. Deniz Emine'ye dönüp ''Torun gezmesi demek.'' ''Ah ne güzel, bizimkilerle kaynaşsalar.'' deyince Emine bunun ''kızlara göz kulak ol'' manasına geldiğini anlayıp eğilip Maya'yı sevmeye kendi torunlarıyla ve Sevinç'le sohbete başladı. Türkçe bilmeyen Maya sadece gülerek etrafına bakıyordu. Maya'nın annesi ise en sonunda istediğini almış olmanın zaferiyle mutluluktan uçuyordu. Deniz kadına ''Gel, onlar orada dururken azıcık yukarı doğru bir iki adım daha çıkalım.'' dedi. Kadın da tamam der gibi başını salladı. Kadının omzuna elini koydu ve iskeleyi arkalarında bırakarak adanın yokuşunda yürümeye başladılar. Okullar açıldığından yazlıkçılar adayı terk etmiş, sürekli oturan halkı da artık kapı önlerinde çekirdek çitlemez olmuşlardı. Gündüzleri ne kadar sıcak olursa olsun güneş gidince hava çok serinliyordu. Bu nedenle sokaklar iskeleye göre daha ıssızlaşmıştı. Dış cephelerinde inşaat iskelesi olan kirli beyaz bir köşkün önüne geldiklerinde kapısından aniden yüzünde siyah kar maskesi olan bir adam çıktı ve Maya'nın annesinin bağırmasın diye ağzını kapatıp kendine doğru çekip bahçeye soktu. Her şey o kadar hızlı gelişti ki olanları kimse görmedi. Emine'ye baktığında kadının Sevinç, Maya ve torunlarını oyalamak için elinden geleni yaptığını gördü. Artık saliselerle yarışıyordu. Hemen onların arkasından ayağına ikinci çift galoşu geçirip bahçeye daldı. Adam ve kadın arka tarafa geçmişlerdi. Yüzünde kar maskesi olan adamın Maya'nın annesinin şakağına susturuculu tabanca dayadığını ve tetiği çektiğini gördü. Kadının gözleri fal taşı gibi büyümüştü ve yaşarken gördüğü son yüz Deniz'in yüzü oldu. Maskeli adamla göz göze geldiklerinde ona başıyla işaret etti. Adam kadının cansız vücudunu sürükleyerek daha önceden içinde bir çukur daha kazılmış yüzme havuzu çukuruna itti. Büyük çukurun içindeki küçük çukurda biri daha yatıyordu. Bu yıllarca denize acı çektirmiş, aldatmış, dolandırmış kadın büyük kızının annesiydi. Deniz adama dönüp elinin beş parmağını gösterip beş dakika bekle işareti yaptı. Galoşları ayağından çıkartıp bahçeden dışarı çıktı, aşağıya doğru baktığında kızlarını ve Emine'yi gördü. Onlara doğru yürüdü. Kızı Sevince, ''Hava soğuyor, sen kardeşini de al Emine ablana tekneye doğru gidin. Ben de tepede Maya'nın annesine sürprizimi yani evlenme teklifimi yapayım, olur mu kızım?'' deyince Emine hırsından çıldırdıysa da bunu belli etmedi. Sevinç de Maya'yı kucağına alıp Emine ile yürümeye başladı. Deniz tekrar bahçeden içeri girdi. Kar maskeli adam havuzun içindeki küçük çukuru dolduruyordu. Bir kürek de o aldı eline ve adama yardımcı oldu. Çok çabuk hareket ettiler. Artık çukurun kapanmasına az kala adam Deniz'e ''Abi sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu karı beni çıldırttıydı namussuzum. Ya resmen boynuzladı beni sarı gelmedi. Düşüp geldiydim peşine İstanbul'a tekrar. Ama senin beni arayıp da bu işi istemen var ya beni nasıl mutlu etti bilsen.'' Sen artık bundan sonra dile benden ne dilersen, köpeğin olur istediğini yaparım bilesin dedi. Deniz adama gülümsedi ve biraz evvel adamın dikkat bile etmediği bir anda alıp cebine koyduğu susturuculu tabancayla adamı oracıkta alnının orta yerinden vurdu. Kar maskesi bile yüzünde kalmıştı adamın. Çok seri hareket edip adamı daha kapanmayan çukurun içine itti ve hızla çukurun üstünü örtmeye başladı. Yıllarını çalan iki kadın ve son yılda onu sürekli arayıp eski karısını şikayet eden adam çukurun içinde yatıyorlardı. Kan ter içinde kalmıştı. O sırada cep telefonuna mesaj geldi. "Ne dedi?" yazıyordu. Kızından gelmişti. Bir an anlamadı ne demek istediğini. Sonra hatırladı. Çocuk evlenme teklifine ne dedi demek istemişti herhalde diye düşündü. Ona cevap vermekle vakit kaybetmek istemedi. Artık hava iyice kararmıştı ve birazdan işçiler, daha da önemlisi römorkta bekleyen beton kamyonu gelirdi. Cesetlerin üstünün iyice kapandığından emin oldu. Ellerini bahçedeki küçük çeşmede yıkadı. İnşaattan aldığı iki küreği de bahçedeki kum yığınının üstüne koydu. Ne olur ne olmaz diye küreklerin saplarını sildi. Terden sırılsıklam bir halde bahçeden çıktığında yokuştan çıkan işçileri ve arkalarındaki beton kamyonunu gördü. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Mümkün olsa tazı gibi koşabilirdi ama koşmadı. Kamyonun yanından geçti, arkadan bir payton geldiğini gördü. İçindekinin kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Kızını daha yeni toprağa vermiş milletvekili, kaçak havuzu için beton dökülmesini bizzat kendi kontrol etmek üzere geliyordu. İki adım yürüyememiş pezevenk, dedi içinden. İskeleye indiğinde gözleri Kamil Sarac'ın Şans adlı teknesini aradı. Ama göremedi. Birden paniğe kapıldı. Uğruna onca şeyi yaptığı kızları ortada yoktu. Hemen öbür telefondan Emine'yi aradı. Kadının telefonunun çok yakınında çaldığını duydu. Bir evin duvarına oturmuş ona bakıyordu Emine. ''Beni mi arıyorsun?'' dedi. ''Deniz heyecanla, Sevinç, Maya, kızlarım onlar nerede?'' diye sordu. Kızıl kıvırcık saçlı, zümrüt yeşili gözleri olan güzel kadın ona buz gibi cevap verdi. ''Onlar gayet iyi, merak etme. Ama sen ne kadar iyi olacaksın bilmiyorum.'' deyince Deniz bu konuşmadan hiçbir şey anlamadı. Bunun üzerine Emine cep telefonunu çıkartıp Deniz'e bir video gösterdi. Bunda maskeli adamın Maya'nın annesini kaçırdıktan sonra öldürmesi, iki kadını gömmeleri, sonra da adamı öldürüp Deniz'in üç cesedin üstünü nasıl telaşla kapattığı vardı. ''Nasıl yaptınız bunu?'' diye soracak oldu ama Emine hemen cevapladı. ''Hocamız çok iyiydi.'' dedi. Sonra da anlatmaya devam etti. Ben çocukları oyalarken Nezih de bu videoyu çekti. Eğer sen bize bir kere daha şantaj yaparsan biz de bunu gerekli yerlere ileteceğiz. Ha, eğer birimizin ya da hepimizin başına bir şey gelirse o zaman bir avukatın elinde olan bu görüntüler nereye gitmesi lazımsa oraya gidecek. Doktor Zerin şu anda bu işlemleri yapıyor. Bizim bu işlerimiz bitene kadar da sen Maya'yı biraz daha geç göreceksin Başkomiser Deniz, dedi. Deniz tam cevap verecekti ki beton kamyonunun gürültüsü etrafa yayıldı. Emine gülerek, ''Planın çok iyiymiş. O kaçak havuz yıkılmadıkça insanlar senin birlikte olduğun iki kadın ve boktan bir adamın üstünde yüzecekler. Ne ilginç!'' dedi. Deniz kızlarına sarılmak için sabırsızlanırken, ''Lütfen Emine, ben sana aşık oldum. Evet kızlarımı istiyorum ama seninle birlikte istiyorum.'' deyince Emine, ''Tabii canım. Kim bilir ne zaman beni de ortadan kaldırmak istersin. Neyse, ben gidiyorum. İşimiz bittiğinde kızlarına kavuşacaksın. Ha, bence adada vakit kaybetme artık. Kızlar çoktan karaya çıkmıştır.'' dedi ve hızla oradan uzaklaşıp gitti. Deniz kadının ardından öylece kaldı. Sevinç'in telefonunu çaldırdı. Metalik ses telefonun ulaşılmaz olduğu bilgisini verdi. Adada kalmakla ana karaya çıkmak arası ikilemde kaldı. Sonra da şaşkınlığını atıp Büyükada ile Bostancı arasında sürekli sefer yapan motorlardan birine bindi. Tüm planı işlemişti ama Emine ve dostlarını hesaba katmamıştı. Ona böylesi bir oyun edebileceklerini hiç düşünmemişti. Hepsini kendi elinde ve kendini onlardan daha üstün sanmış, lakin yanılmıştı. Kıyıya geldiğinde kızını telefonla aradı. Bu kez çalıyordu. Telefona Kamil cevap verdi. ''Sevinç nerede? Onların kılına zarar gelirse sizi mahvederim.'' deyince Kamil, ''Dur bakalım Deniz Başkomiserim, öyle boşa esip gürleme. Demek senin de yumuşak karnın kızların. Sen bizim uykularımızı kaçırdın, bizi insanlıktan çıkardın. Şimdi de sıra sende.'' deyince bu sefer Deniz sakinleşti. ''Lütfen, bakın ben size kötü bir şey yaptırtmadım. Zaten çok kötü insanları cezalandırdınız.'' dedi. Bu sefer Kamil telefonun öbür ucunda konuşmaya devam etti. Kızların evinde, merak etme. Bu telefonu da bir ara yollarız sana. Bizim elimizdeki görüntüler de sağlam yerde. Bundan sonra birbirimizden asla haber almayacağız. Hepimiz kendi yollarımıza gidiyoruz artık. Sakın bir daha bizi arama. Çünkü sen sıradan insanlardan birer cani yarattın. Unutma, adam öldürüp kıtır kıtır kesmekten çocuk kaçırmaya kadar her şeyi yaptık dedi. Bir an kızlarını onların öldürdüğünü düşünmüştü. Bundan sonra ne yapacaktı? Evinde iki kızı vardı. Biri doğduğundan beri elindeydi. Diğeri ise Türkçe bile konuşamayan 5 yaşında bir kız çocuğu. İstediği bu muydu? Her şeyi bu iki kadını öldürebilmek için planlamaya başlamıştı. Peki ya bundan sonra durabilecek miydi? Bunca cinayeti nerede saklayabilirsin? Kalbinin, ruhunun derinliklerinde 9 tane odada, 9 tane mezarda mı saklayacaksın? Sen sussan odalar konuşur. Odalar sussa mezarlar konuşur. Mezarlar sussa ölüler konuşur. İstanbul 2014. 16. ayrımın sonu. Sayfa 214. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 13 Temmuz 2014.